Zaman Marie, patronumun önerisinden söz açtım. Marie, Paris'i öyle görmek istiyorum ki, dedi. Bir zamanlar Paris'te yaşadığımı söyleyince oranın nasıl bir yer olduğunu sordu. Pis bir yer. Güvercinler var. Kara kara avlular var. İnsanların tenleri de bembeyaz, dedim. Sonra yürüdük. Kentin büyük caddelerinde dolaştık. Kadınlar güzeldi. Dikkat ettin mi? Diye sordum. Evet, hakkım var, diye karşılık verdi. Bir zaman hiç ağzımızı açmadık. Ama yanımda kalmanı istiyorum. Akşam yemeğini Çeleselilerin lokantasında yeriz, dedim. Çok iyi olurdu. Ama işim var, dedi. Benim evin yakınlarındaydık. Ona hoşça kal, dedim. Yüzüme bakarak, ne işim olduğunu bilmek istemez misin? Diye sordum. Elbette ki bilmek isterim. Ama sormak aklıma gelmemiştir. Alınır gibi olmuştu. Şaşkın halime bakıp yine güldü. Dudaklarını uzatmak için bütün vücuduyla bana doğru atıldı. Akşam yemeğini Çeleselilerin lokantasında yedim. Tam yemeye başlamıştım ki lokantaya ufak tefek garip bir kadın girdi. Masanıza oturabilir miyim? Diye izin istedi. Tabii, buyurun, dedim. Hareketleri kesik kesikti. Elma gibi ufacık yüzünde gözleri ışıl ışıldı. Ceketini çıkardı, oturdu. Telaşlı telaşlı listeye baktı. Çeleste'yi çağırdı. Aceleci bir sesle ama teker teker yiyeceği bütün yemekleri hemen ısmarladı. Çerezleri beklerken çantasını açtı. Ufak bir kağıtla bir kurşun kalem çıkardı. Önceden yemeklerin hesabını yaptı. Sonra da yemek parasını bahşişle birlikte önüne koydu. O sırada çerezleri getirdiler. Arkasından sanki atlı kovalıyormuş gibi hepsini yuttu. Öbür yemeği beklerken yine çantasından mavi bir kalemle haftanın radyo programlarını veren bir dergi çıkardı. Büyük bir dikkatle hemen bütün yayını bir bir işaretledi. Dergi 10, 15 yaprak kadardı. Bu işi bütün yemek boyunca titizlikle yaptı. Ben yemeği bitirdiğim vakit o hala aynı dikkatle işaretlemeye devam ediyordu. Sonra kalktı. Şaşmaz otomat davranışlarla ceketini sırtına geçirdi ve çıktı gitti. Yapacak bir işim olmadığı için ben de çıktım. Bir süre peşi sıra yürüdüm. Yaya kaldırımlarının kenarlarından inanılmaz bir hızla ve güvenle arkasına dönmeden dosdoğru yürüyordu. Sonunda onu gözden kaybettim. Gerisin geriye döndüm. Tuhaf bir kadın diye düşündüm. Ama çarşabuk unuttum gitti. Kapımın eşiğinde ihtiyar Salamano'yu buldum. İçeri buyur ettim. Bana köpeğinin bulunmuş hayvanlar evinde olmadığını, kaybolduğunu söyledi. Görevliler ona belki çiğnenmiştir demişler. Karakollardan böyle bir şey öğrenilebilir mi? Diye sormuş. Her gün olduğu için bu tür şeyleri kaydetmezlermiş. İhtiyar Salomano'ya bir başka köpek edinebilirsiniz, dedim. Ama ben ona çok alışmıştım, dedi. Haklıydı da. Karyolamın üzerinde büzülmüş kalmıştım. Salomano da masanın önünde bir iskemleye oturmuştu. Yüz yüzeydik. Ellerini dizlerinin üzerine koymuştu. Eski fötr şapkası başındaydı. Sararmış bıyıkları altından bir takım kesik kesik laflar geliveriyordu. Biraz canım sıkılıyordu. Ama yapacak bir işim olmadığı gibi uykum da yoktu. Bir şeyler söylemiş olmak için köpeği üstüne sorular sordum. Karısının ölümünden sonra edinmiş onu. Oldukça geç evlenmiş. Gençliğinde tiyatroculuğa heves etmiş. Alayda askeri vodvillerde oynamış. Ama sonra da demir yollarına girmiş. Pişman da değilmiş. Çünkü bugüne dek ufak bir emekli maaşı varmış. Karısı hiç yüzünü güldürmemiş. Ama ne de olsa ona çok alışmış. Öldüğü zaman kendini çok yalnız hissetmiş. O zaman atölyedeki arkadaşlarından birinden bir köpek istemiş. Bu köpeği daha minnacıkken almış. Onu emzikle beslemiş. Ama köpek insandan daha az yaşadığı için bir arada kocamışlar. Kötü huyluydu. Arada bir hırlaşırdık ama yine de iyi köpekti, dedi. Ben de cins köpekti, dedim. Sevindi. Onu hasta olmadan önce görmeliydiniz. En güzel yanı tüyleriydi, dedi. Köpek bu deri hastalığına tutuldu tutulalı, Salomano sabah akşam vücuduna merhem sürermiş. Ona kalırsa asıl hastalığı ihtiyarlıkmış. İhtiyarlığınsa devası yokmuş. O sırada esnedim. İhtiyar, ben de artık yavaş yavaş gideyim, dedi. Daha oturabileceğini ve köpeğinin başına gelenlere çok üzüldüğümü söyledim. Teşekkür etti. Anneniz köpeğimi çok severdi, dedi. Onun sözünü ederken zavallı anneciğiniz diyordu. Öldüğünden beri herhalde çok üzgünsünüzdür, dedi. Ses çıkarmadım. O zaman annemi yurda koymamı, mahallede hoş görmediklerini ezile büzüle bir anda söyleyiverdi. Ama kendisi beni tanırmış. Annemi sevdiğimi de bilirmiş. Bu nedenden ötürü beni ayıpladıklarını bilmiyordum. Ama anama bakacak kadar param olmadığı için onu yurda koymak bana doğal gelmişti, dedim. Hem de, diye ekledim, ne zamandır bana söyleyecek bir şeyi kalmamıştı. Tek başına canı sıkılıyordu. Evet, hiç olmazsa insan yurtta kendine arkadaş bulur, dedi. Sonra izin istedi. Uykusu varmış. Şimdi hayatı değişmişmiş. Ne yapacağını bilmiyormuş. Onu tanıdım tanıyalı ilk olarak çekingen çekingen bana elini uzattı. Elinin üstündeki kabukları hissettim. Biraz gülümsedi. Gitmeden önce, "Umarım bu gece köpekler havlamaz. Hep benimkiymiş gibi geliyor bana," dedi. 6. Pazar günü üç bela uyandım. Mari seslenip beni sarstı da öyle açtım gözlerimi. Hiçbir şey yemedik. Çünkü erken erken denize girmek niyetindeydik. Kendimi bomboş hissediyordum. Biraz da başım ağrıyordu. Sigaram ağzımda acı geliyordu. "Mari, seni gören cenazeye gidiyor sanacak," diye takıldı bana. Beyaz bir elbise giymiş. Saçlarını sere serpe koyu vermişti. Ona "Güzelsin," dedim. Pek hoşlandı. Güldü. Aşağı inerken Raymond'ın kapısını çaldık. "İniyorum," diye seslendi. Hem yorgunluğumdan hem de panjurları açmadığımdan olacak, sokakta daha şimdiden dört bir yanı kaplamış olan güneş yüzüme sanki bir tokat gibi çarptı. Mari sevinçten yerinde duramıyor, hep "Hava ne güzel," deyip duruyordu. Kendimi biraz açılır gibi hissettim. Karnımın da aç olduğunu fark ettim. Mari'ye söyledim. Bana muşamba çantasını gösterdi. İçinde yalnız mayolarımızla bir tek havlu vardı. Beklemekten başka yapacak bir şey yoktu. Raymond'ın kapısını kapadığını duyduk. Mavi pantolon giymişti. Üzerinde kısa kollu, beyaz bir gömlek vardı. Başındaki hasır şapka Mari'yi güldürdü. Raymond'ın kara kıllı kolları altındaki bembeyaz teni biraz içimi bulandırdı. Merdivenlerden inerken ıslık çalıyordu. Pek sevinçli bir hali vardı. Bana "Merhaba ahbap." Mari'ye de "Günaydın matmazel," dedi. Bir gün önce tanık olarak komiserliğe gitmiş, kadının Raymond'a kazık attığını söylemiştim. Raymond uyarı cezasıyla paşayı kurtarmıştı. Benim söylediklerimin doğruluğunu da araştırmamışlar. Kapıda Raymond'la bunları konuştuk. Sonra otobüse binmeye karar verdik. Kumsal pek uzakta değildi ama böyle daha çabuk giderdik. Raymond'a bakılırsa ne kadar erken gidersek arkadaşı o kadar sevinirmiş. Tam gideceğimiz sırada Raymond bana karşıya bakmamı işaret etti. Karşıda tütüncü dükkanının camekânına sırtını vermiş bir sürü fellah duruyordu. Sessiz sessiz kendilerine özgü bir bakışla sanki taşa ya da küteye bakar gibi bize bakıyorlardı. Raymond soldan ikincinin kendi belalısı olduğunu söyledi. Sonra sanki derin derin düşünüyormuş gibi bir hal aldı. Ama bunun artık kapanmış bir sorun olduğunu ekledi. Mari pek bir şey anlamıyordu. "Ne oluyor kuzum?" diye soruyordu. Bunların Raymond'ın başına iş açmak isteyen Araplar olduğunu söyledim. "Hemen gidelim," dedi. Raymond doğruldu. Sonra gülerek "Acele edelim," dedi. Az ilerideki otobüs durağına gittik. Raymond fellahların peşimiz sıra gelmediklerini söyledi. Başımı arkaya çevirdim. Hep oldukları yerde duruyor, aynı kayıtsızlıkla ayrıldığımız noktaya bakıyorlardı. Otobüse bindik. Kaygılardan adam akıllı kurtulmuş gibi görünen Raymond durmadan Mari'ye takılıyordu. Bana öyle geldi ki Mari hoşuna gidiyordu. Ama Mari ise ona hemen hemen karşılık bile vermiyordu. Yalnız arada bir gülerek yüzüne bakıyordu. Cezayir banyolüsünde otobüsten indik. Kumsal otobüs durağından uzakta değildi. Ama kumsala doğru alçalan, denize bakan bir düzlükten geçmek gerekti. Düzlük, sarımtırak taşlar ve gökyüzünün koyulaşan mavi zemini üzerinde bembeyaz duran ciriş otlarıyla kaplıydı. Mari, muşamba çantasını kaldırıp kaldırıp bunların üzerine indiriyor, petalleri ortalığa saçıyordu. Yeşil ya da beyaz tahta parmaklı bir dizi villa arasından geçtik. Bunların bazıları verandalarıyla birlikte ılgın ağaçları içine gömülüydü. Bazıları da taşlar arasında çıplak duruyordu. Düzlüğün kenarına varmadan durgun deniz ve daha ileride duru sulara uzanan mahmur ve heybetli kara çıkıntısı görünüyordu. Hafif bir motor sesi sessiz hava içinde bize kadar yükseldi. Ta uzaklarda, parıltılı denizde ufak bir balıkçı motorunun bize doğru belli belirsiz ilerlediğini gördük. Mari birkaç kaya süsünü topladı. Denize inen yamaçtan kumsalda denize girmeye gelmiş birkaç kişi vardı. Raymond'ın arkadaşı kumsalın öte ucundaki ufak, tahta bir evde oturuyordu. Ev sırtını kayalıklara vermişti. Ön tarafta onu destekleyen kazıklar suyun içine gömülmüşlerdi. Raymond bizi tanıştırdı. Arkadaşın adı Mason'dı. Uzun boylu, geniş omuzlu, iri yarı bir adamdı. Karısı ise Paris şivesiyle konuşan tombalak, sevimli bir kadındı. Mason hemen "Rahatınıza bakın," dedi ve yemekte balık kızartması olduğunu ekledi. Balıkları sabahleyin kendisi avlamış. Ben ona evinin çok güzel olduğunu söyleyince, cumartesileri, pazarları ve bütün tatil günlerini burada geçirdiğini söyledi. "Karımla ben çok iyi anlaşırız," diye ekledi. Baktım karısıyla Mari o sırada baş başa vermiş gülüşüyorlardı. Belki ilk kez gerçekten evlenmeyi düşündüm. Mason denize girmek istiyordu. Ama karısıyla Raymond gelmek istemiyorlardı. Biz üçümüz kıyıya indik. Mari hemen kendini denize atıverdi. Mason'la ben biraz bekledik. O ağır ağır konuşuyordu. Her söylediğini aslında cümlesinin anlamına bir şey katmamakla birlikte bir hatta ile bitirdiğini fark ettim. Marie için bana nefis, hatta güzel kadın dedi. Artık onun hattalarına dikkat etmez oldum. Çünkü güneş hoşuma gitmeye başlamıştı ve kafam bununla doluydu. Kum ayaklarımın altında ısınmaya başlıyordu. Suya girmek için duyduğum isteği biraz daha geciktirdim. Sonunda Mesna, giriyor muyuz deyip suya daldım. O suya usul usul girdi. Ayakları yerden kesilince kendini koyverdi. Kulaç atıyordu ama pek iyi yüzemiyordu. Onu gerilerde bırakıp Marie'ye ulaştım. Su soğuktu ama yüzmek hoşuma gidiyordu. Marie ile açıldık. Davranışımızda olsun, sevincimizde olsun kendimizi birlikte hissediyorduk. Açıklarda arka üstü yattık. Güneş gök kubbeye dönük olan yüzümüzden ağzımızın içine dökülen en son su perdelerini kaldırıyordu. Mason güneşte uzanmak için karaya çıkmaktaydı. Uzaktan heybetli görünüyordu. Marie, birlikte yüzelim dedi bana. Kolumu beline dolamak için arkasına geçtim. O kollarını oynatıp ilerliyor. Ben de ayaklarımı çırpa çırpa ona yardım ediyordum. Dövülen suyun şıpırtısı kendimi yorgun hissedinceye kadar bizi izledi. O zaman Mary'i bıraktım. Rahat soluk ala ala düzenli kulaçlarla kıyıya vardım. Kumsalda Mason'ın yanı başına yüzü koyun uzanıp yüzümü kuma gömdüm. Ona böyle çok güzel oluyor dedim. O da aynı düşüncedeydi. Az sonra Marie geldi. Gelişini seyredeyim diye döndüm. Bütün bedeni tuzlu sudan yapış yapıştı. Saçlarını arkaya atmıştı. Gövdesinin ve güneşin sıcaklığından biraz uyuyakalmıştım. Marie beni sarstı. Mason evine gitti. Yemek yiyeceğiz artık dedi. Hemen kalktım. Karnım zil çalıyordu çünkü. Ama Marie sabahtan beri kendisini öpmediğimi söyledi. Doğruydu. Hem canım da çok istiyordu. Hadi denize gel dedi. Koşuştuk. İlk dalgacıkların içine kendimizi attık. Biraz kulaç attık, atmadık. Marie vücuduma yapıştı. Bacaklarını bacaklarıma doladığını hissettim. Sonra onu içim çekti. Tam eve döndüğümüz zaman Mason da bizi çağırıyordu. Karnım zil çalıyor dedim. Hemen karısına dönüp benden çok hoşlandığını söyledi. Ekmek nefisti. Tabağıma konan balıkları yutuverdim. Sonra kızarmış patatesli et vardı. Hepimiz konuşmadan yiyorduk. Mason boyuna şarap içiyor, durmadan bana da sunuyordu. Sıra kahveye geldiğinde başımda hafif bir ağırlık vardı. Bir sürü sigara içtim. Mason, Raymond ve ben masrafları paylaşıp Ağustos ayını deniz kıyısında geçirmeyi tasarladık. Marie birden, saat kaç biliyor musunuz? 11:30 dedi. Hepimizin ağzı açık kaldı. Fakat Mason, çok erken yedik. Bu da pek tabii. Çünkü yemek saati dediğin insanın acıktığı saattir, dedi. Bilmem neden bu Marie'yi güldürdü. Sanırım şarabı biraz fazla kaçırmıştı. O zaman Mason, benimle deniz kıyısına dolaşmaya gelir misiniz, diye sordu. Ardından, karım yemeklerden sonra hep dinlenir. Bense bundan hoşlanmam. Yürümem gerek benim. Hep söylerim ona, sağlık için daha iyidir, diye. Hem aslında kendi bileceği iş, diye ekledi. Marie evde kalıp Madame Mason'a bulaşıkları yıkayacağını, Parisli bayancık da bu nedenle erkekleri dışarı salmak gerektiğini söyledi. Biz üç erkek kıyıya indik. Güneş kumları tam tepeden vuruyordu. Deniz üzerindeki parıltısı dayanılır gibi değildi. Kumsalda artık kimsecikler yoktu. Düzlüğün eteğinde denize kuş bakışı bakan küçük evlerden tabak, kaşık çatal sesleri geliyordu. Yerden yükselen cehennem sıcağı içinde güç bela soluk alabiliyorduk. Önce Raymond'la Mason, bilmediğim şeylerden, tanımadığım kimselerden konuştular. Birbirlerini uzun zamandır tanıdıklarını, hatta bir ara birlikte yaşadıklarını anladım. Denize doğru yöneldik. Sonra kıyı boyunca yürüdük. Arada bir öteki dalgalardan daha uzun, küçük bir dalga gelip keten ayakkabılarımızı ıslatıyordu. Hiçbir şey düşünmüyordum. Açık başımın üzerine vuran bu güneşte yarı uyuklar haldeydim. O sırada Raymond, Mason'a bir şeyler söyledi. Ne dediğini pek işitmedim. Ama aynı anda kumsalın bir ucunda bizden uzakta mavi tulumlu iki fellah gözümüze ilişti. Bize doğru geliyorlardı. Raymond'a baktım. İşte o, dedi. Yürümemize devam ettik. Mason, peşiniz sıra nasıl gelebilirler, diye sordu. Deniz çantalarımızla otobüse binerken bizi görmüş olmalılar diye düşündüm. Ama sesimi çıkarmadım. Fellahlar yavaş yavaş ilerliyorlardı. Biraz daha yaklaşmışlardı. Biz istifimizi bozmadık. Ama Raymond, çıngar çıkarsa, Mason, sen ikinciyi üzerine alırsın. Ben benim belalının icabına bakarım. Bir üçüncüsü gelirse, o da senin, dedi. Olur diye yanıtladım. Mason ellerini ceplerine soktu. Haddinden fazla ıslanan kumlar şimdi gözlerime kıpkızıl görünüyordu. Fellahlara doğru uygun adımlarla ilerliyorduk. Aramızdaki aralık düzenli bir biçimde azalıyordu. Birbirimize bir iki adım kala fellahlar durdular. Mason'la ben adımlarımızı kıstık. Raymond dosdoğru belalısına doğru yürüdü. Ona neler söylediğini pek duymadım. Ama öteki kafa vuracakmış gibi davrandı. O zaman Raymond ilk yumruğu salladı. Sonra hemen Mason'a seslendi. Mason kendine ayrılan adamı seyirtti ve var gücüyle kafasına iki yumruk indirdi. Herif bütün kalıbıyla yüzüstü suyun içine düştü ve birkaç saniye öyle kaldı. Hava kabarcıkları suyun yüzüne çıkıp başının dört bir yanına patlatıyordu. Bu sırada Raymond da öbür fellaha hakladı. Adamın yüzü gözü kan içinde kalmıştı. Raymond bana dönüp, "Gör bakalım şimdi ne yapacağım," dedi. "Dikkat, bıçağı var," diye bağırdım. Ama Raymond'ın kolu deşilmiş, dudağı yarılmıştı bile. Mason ileri doğru atıldı. Ama öteki fella ayağa kalkmış, bıçaklının arkasına geçmişti bile. Biz kımıldamayı göze alamadık. Gözlerini bizden ayırmaksızın bıçakla bizi olduğumuz yerde durmaya zorlayarak yavaş yavaş geri çekildiler. Bir hayli arayı açtıklarını görünce var güçleriyle tabanları yağlayıp kaçtılar. Biz ise güneş altında olduğumuz yerde sanki mıhlanmış kalmıştık. Raymond eliyle kan damlayan kolunu sıkı sıkı tutuyordu. "Mason, pazarlarını tepede geçiren bir doktor var," dedi. Raymond hemen oraya gitmek istedi. Ama her söyleyişte yaranın kanlı ağzında köpükler meydana getiriyordu. Koluna girdik ve mümkün olan hızla küçük eve döndük. Orada Raymond'un yaralarının hafif olduğunu, doktora kadar yürüyebileceğini söyledi. Mason'la birlikte çıktılar. Ben de kalıp kadınlara olup bitenleri anlattım. Madame Mason ağlıyordu. Mary de sapsarı kesilmişti. Bunları anlatmak canımı sıkıyordu. Sonunda sustum. Denize baka baka bir sigara tellendirdim. Saat bir buçuğa doğru Raymond, Mason'la birlikte eve döndü. Kolu sarılmış. Ağzının kenarında bant yapıştırılmıştı. Doktor ona, "Önemsiz," demiş. Ama Raymond'ın yüzü gülmüyordu. Mason onu güldürmeye çalıştı. Oysa hep susuyordu. Raymond kumsala ineceğini söyleyince hangi yana gideceğini sordum. "Hava almak istiyorum," diye karşılık verdi. Mason'la ben, "Biz de seninle geleceğiz," dedik. Bunun üzerine küplere bindi. Bize hakaretler savurdu. Mason, onun üzerine varmamak gerektiğini söyledi. Ama ben yine de peşine takıldım. Uzun zaman kumsalda yürüdük. Güneş şimdi eziciydi. Denizin ve kumların üzerinde sanki kırılıp kırılıp parçalanıyordu. Raymond nereye gittiğini bilmiyormuş gibi geldi bana. Ama herhalde yanılıyordum. Sonunda kumsalın ta ucunda, iri bir kayanın ardında, kumların içinden geçerek denize akan bir kaynağa vardık. Orada bizim iki fellahla karşılaştık. O yağlı lacivert tulumlarıyla kumlara uzanmışlardı. Pek sakin, hemen hemen yatmış görünüyorlardı. Bizim gelişimiz hiçbir değişiklik yapmadı onlarda. Raymond'u bıçaklayan sesini çıkarmadan ona bakıyordu. Öbür küçük bir kamış parçasını üflüyor, bir taraftan da yan göze bize bakıyor, bir taraftan da durmadan kamıştan çıkan üç sesi tekrarlıyordu. Bütün bu zaman içinde kaynağın şırıltısıyla kamıştan çıkan üç sesten, güneşten ve sessizlikten başka bir şey duyulmuyordu. Sonra Raymond elini tabancalı cebine soktu. Ama adam kımıldamadı. İkisinin de gözü hep birbirindeydi. Kamışı öttürenin ayak baş parmaklarının çok ayrık olduğuna dikkat ettim. Raymond gözlerini ondan ayırmaksızın bana, "Sereyim mi yere?" diye sordu. Hayır desem büsbütün körükleyeceğimi ve mutlaka tetiğe basacağını düşündüm. Ona sadece, "Daha adam sana bir şey söylemedi ki. Bu durumda ateş edersen hoş kaçmaz," dedim. Bu sıcak ve sessizlik ortasında kulaklarımızda yine o hafif su şırıltısıyla kamışın sesi geldi. Sonra Raymond, "Öyleyse herife küfrederim. Karşılık verirse sererim leşini yere o zaman," dedi. "Ha işte öyle. Ama herif bıçağını çekmezse sen de ateş edemezsin," dedim. Raymond biraz heyecanlanmaya başladı. Fellah hep kamışını üflüyordu. İkisi de Raymond'ın bütün davranışlarını kolluyorlardı. Raymond da, "Hayır, herifle karşı karşıya erkekçe dövüş. Tabancayı bana ver. Eğer ötekisi işe kalkışırsa ya da bıçağını çekerse o zaman ben de sererim herifi yere," dedim. Raymond verirken tabanca güneşte parlayıverdi. Ama biz yine de kımıldamadık. Sanki dört bir yanımız kapanmıştı. Gözlerimizi kıpırdatmadan birbirimize bakıyorduk. Burada her şey, denizle kum ve güneşin, kamışla suyun çifte sessizliği arasında durakalıyordu. O anda içimden, insan ateş eder de etmez de. Bence ikisi de bir diye geçirdim. Fakat birden fellahlar geri geri gidip kayanın arkasına kayıverdiler. O zaman Raymond'la birlikte gerisin geriye döndük. Raymond ferahlamışa benziyordu. Dönüş otobüsünden söz açtı. Eve kadar onunla birlikte gittim. O tahta merdivenleri çıkarken ben ilk basamağın önünde durdum. Güneş hala kafamın içinde uğulduyordu. Merdivenleri tırmanmak, kadınların yanına gitmek için çaba sarf etmeyi göze alamadım. Ama hava da öylesine sıcaktı ki, gök kubbeden düşen kör edici ışık yağmuru altında put gibi durmak da güçtü. Buracıkta kalmak ya da gitmek, bence birdi. Bir an sonra yine kumsala yöneldim. Yürümeye başladım. Hep o aynı cırlak kızıllık. Deniz kumlarda, küçük dalgaların o acele ve boğuk nefesiyle soluyordu. Kayalara doğru ağır adımlarla ilerliyordum. Güneşin altında sanki alnımın şiştiğini hissediyordum. Bütün bu sıcaklık üzerime abanıyor, ilerlememe engel oluyordu. O kocaman ve sıcak soluğu yüzümde hissettikçe dişlerimi gıcırdatıyor, pantolonumun cebindeki yumruklarımı sıkıyor, güneşi ve üzerime boşalttığı koyu sersemliği alt edeyim diye vücudumu kasıyordum. Kumlardan, Beyazlaşmış midye kabuğundan ya da bir cam kırığından kılıç gibi ışıklar fışkırdıkça çenelerim kasılıyordu. Uzun zaman yürüdüm. Uzaktan kayanın o koyu, küçük gövdesi görünüyordu. Çevresi ışık ve deniz serpintisinden göz kamaştırıcı bir haliyle çevriliydi. Aklım hep kayanın arkasındaki serin kaynaktaydı. Suyun ışırıltısını kavuşmaya, güneşten, sıcaktan, kadınların ağlaşmalarından kaçıp kurtulmaya, kısacası gölgeye ve onun iç rahatlığına ermeye can atıyordum. Fakat iyiden iyiye yaklaştığım zaman bir de baktım ki Raymond'ın belalısı oradaydı. Yalnızdı, ellerini ensesine geçirmiş, alnı kayanın gölgesinde sırt üstü yatmış dinleniyordu. Gövdesi ise güneşteydi. Mavi tulum sıcakta sanki tütüyordu. Biraz şaşırmıştım. Benim için bu kapanmış bir sorundu. Buraya düşünmeden gelmiştim. Beni görünce biraz doğruldu. Elini cebine soktu. Ben de tabii ceketimin cebinden tabancaya sımsıkı sarıldım. O zaman fellah ellerini cebinden çıkarmaksızın tekrar sırt üstü yattı. Ondan 10-12 metre kadar uzaktaydım. Yaraşık göz kapaklarından arada bir baktığını hissediyordum. Ama daha çok alev alev yanan havada titreşen hayalini görüyordum. Dalgaların sesi öğle vaktine göre daha tembel, daha yayıktı. Buraya kadar uzanan kumsallarda hep o aynı güneş, o aynı parıltı. 2 saat vardı ki artık gün ilerlemiyordu. Sanki 2 saattir kaynar bir su deryasına demir atmıştı. Ufuktan küçük bir gemi geçti. Durmadan fellaha baktığım için onu kara bir leke halinde gözlerimin kenarıyla fark etmiştim. Kendi kendime şöyle bir yarım dönsem sorun bitmiş olacak diye düşündüm. Fakat güneşten titreyen bütün kumsal beni arkamdan sanki itiyordu. Kaynağa doğru birkaç adım attım. Fellah kımıldadı. Her şeye karşın yine de oldukça uzaktaydı. Yüzüne vuran gölgelerden olacak, gülüyor gibi bir hali vardı. Bekledim. Güneşin ateşi yanaklarıma yayılıyordu. Kaşlarımda ter taneleri biriktiğini hissettim. Güneş tıpkı anacığımı topraklara verdiğim günkü güneşti. O zamanki gibi alnım ağrıdan neredeyse çatlıyor. Derimin altında damarlarım hep birden atıyordu. Artık bu yanmaya dayanamadım. İleriye doğru davrandım. Bunun aptallık olduğunu, bir adım atmakla güneşten kurtulamayacağımı biliyordum. Ama bir adım ileriye doğru yalnız bir tek adım attım. Bu kez de fellah yerinden kalkmadan bıçağını çekti ve güneş de bana gösterdi. Işık çeliğe vurup parıltıyla sıçradı. Alnıma sanki uzun, ışık saçan bir bıçak demiri değdi. Aynı anda kaşlarımda biriken ter damlaları birden akıp ılık ve kalın bir perdeyle göz kapaklarımı örttü. Gözlerim bu yaş ve tuz perdesi altında görmez olmuştu. Artık güneşin beynimde çıkardığı zil seslerinden başka bir şey duymuyor, belli belirsiz, hep karşımda duran bıçağın kılıç gibi fışkırttığı parıltıdan başka bir şey görmüyordum. Bu yakıcı kılıç kirpiklerimi kesiyor, acıyan gözlerime uyuyordu. İşte o sırada her şey sallandı. Denizden kalın ve kızgın bir soluk geldi. Sanki gök kubbe, ateş yağdırmak için boydan boya yarılıyordu. Bütün vücudum gerildi. Elim tabancam üzerinde kasıldı. Tetik oynadı. Avucum kabzanın cilalı karnına dokundu. İşte her şey o kuru, o sağır edici ses içinde başladı. Üzerimden teri ve güneşi silkip attım. Günün dengesini, üzerinde mutlu olduğum kumsalın o olağanüstü sessizliğini alt üst ettiğimi anladım. O zaman yerde cansız yatan cesede 4 el daha ateş ettim. Kurşunlar görünmeden saplanıyordu. Yıkımın kapısını kesik kesik 4 kez çalmıştım sanki. İkinci bölüm. 1. Tutuklandıktan sonra birkaç kez sorguya çekildim. Ama bunlar kim olduğumu saptamayla ilgili sorgulardı. Uzun sürmedi. Önce karakolda benim olayım kimsecikleri ilgilendirmiyor gibiydi. Tam tersine, 8 gün sonra sorgu yargıcı yüzüme meraklı meraklı baktı. Ama başlangıç olmak üzere sadece adımı, adresimi, ne iş yaptığımı, ne zaman doğduğumu, nerede doğduğumu sordu. Sonra bir avukat tutup tutmadığımı öğrenmek istedi. Hayır dedim. Sonra ille tutmak mı gerek? Öğrenmek istiyorum dedim. Neden? Diye sordu. Benim davayı pek basit buluyorum da ondan, diye karşılık verdim. Yargıç gülümseyerek, bu da bir görüş. Ama yasa açıktır. Siz tutmasanız biz kendiliğimizden bir avukat sağlarız, dedi. Adaletin bu gibi ayrıntıları üzerine alması pek ilginç geldi bana. Düşüncemi yargıca söyledim. Beni haklı buldu ve yasa çok iyi yapılmıştır, dedi. İlk önce onu pek ciddiye almadım. Beni perdeleri inik bir odaya aldı. Masanın üzerinde koltuğu aydınlatan bir tek lamba vardı. Beni o koltuğa oturttu. Kendisi gölgede kalıyordu. Daha önce kitaplarda buna benzer bir şey okumuştum. Bütün bunlar bana oyun gibi geldi. Sorular ve yanıtları bitirince ona baktım. İnce çizgili, çökük mavi gözlü, iri yarı bir adamdı. Uzun kır bıyıkları gür, hemen hemen bembeyaz saçları vardı. Kısaca aklı başında, Ağzını yana doğru oynatmasına karşın yine de sevimli göründü bana. Çıkarken az kaldı, elimi bile uzatacaktım. Ama bereket, tam zamanında bir insan öldürmüş olduğumu anımsayıverdim. Ertesi gün bir avukat cezaevine beni görmeye geldi. Ufak tefek, yüz yuvarlak, oldukça da genç bir adamdı. Saçları iyiden iyiye kafasına yapışmıştı. Sıcağa karşın, ben kolları sıvalı gömlekliydim, koyu renkli bir elbise giymiş, dik bir yaka ve aklı karalı, kalın çizgili, tuhaf bir boyun bağı takmıştı. Koltuğunun altındaki çantasını yatağımın üzerine koydu. Kendini tanıttı ve dosyamı incelediğini söyledi. Benim sorunum nazik bir sorunmuş. Kendisine güvenirsem başarıdan kuşkuya yer yokmuş. Kendisine teşekkür ettim. Olayınızın can noktasına gelelim, dedi. Yatağımın üzerine oturdu. Özel hayatın üstüne bilgi edinmişler, annemin de geçenlerde ihtiyarlar yurdunda öldüğünü öğrenmişler. Marengo'da soruşturma yapmışlar. Soruşturma yapanlar, anacığımın gömüldüğü gün duygusuz davrandığımı saptamışlar. Avukatım, bunu size sormaya sıkılıyorum. Ama ne yapalım ki, çok önemli. Anlıyorsunuz ya, verecek bir yanıt bulamazsam, o zaman bu savcılığın elinde ağır basan bir kanıt olur, dedi. Kendisine yardım etmemi istiyordu. O gün acı çekip çekmediğimi sordu bana. Bu soru beni çok şaşırttı. Ve bana öyle geldi ki, bu soruyu soran ben olsam çok sıkılırdım. Ne var ki, kendi kendimi sorguya çekmek alışkanlığımı biraz yitirdiğimi, onun için bu konuda onu aydınlatamayacağımı söyledim. Kuşkusuz anacığımı çok severdim ama bu bir şey demek değildi. Bütün insanlar aşağı yukarı sevdikleri kimselerin ölümünü az çok istemişlerdir. Burada avukat sözümü kesti ve çok telaşlanır göründü. Bunları mahkemede ve sorgu yargıcının önünde söylemeyeceğim konusunda benden kesin söz aldı. Yine de ona yaratılışım gereği beden gereksinimlerimin çok zaman duygularımı alt üst ettiğini söyledim. Anacığımı topraklara verdiğim gün çok yorgundum. Gözlerimden uyku akıyordu. Öyle ki olup bitenlerin pek farkına varamadım, dedim. Kesin olarak söyleyeceğim bir şey varsa o da şudur, dedim. Anam ölmeseydi elbette daha iyi olurdu. Ama avukatım hoşnut görünmüyordu. Bu kadar yeterli değil, dedi. Düşündü. O gün doğal duygularınıza hakim olduğunuzu söyleyebilir miyim, diye sordu. Hayır, çünkü böyle bir şeyin aslı yok, diye karşılık verdim. Benden tiksiniyormuş gibi tuhaf tuhaf yüzüme baktı. Neredeyse haince bir tavırla, nasıl olsa yurdum müdürüyle görevlilerin tanık olarak dinleneceğini ve bunun başıma bir iş açabileceğini söyledi. Bu işin benim sorunumla bir ilişiği olmadığına dikkatini çektim. Ama o bana yalnızca, şimdiye kadar mahkemelere düşmediniz, besbelli, dedi. Yanımdan dargın bir halde ayrıldı. Onu alıkoymak, gözüne girmek, beni daha iyi savunsun diye değil, yalnızca gözüne girmek istediğimi anlatmak isterdim. Hem onu güç duruma soktuğumu da görüyordum. Beni anlamıyor, biraz da içerliyordu bana. Benim de herkes gibi olduğumu, tamı tamına herkes gibi olduğumu ona söylemek istiyordum. Ama bütün bunların aslında hiçbir yararı yoktu. Tembelliğim tuttu. Söylemekten vazgeçtim. Az bir zaman sonra beni yine sorgu yargıcının önüne çıkardılar. Öğleden sonra saat 2'ydi. Bu kez odası bir tül perdeden elenir gibi geçen ışıkla doluydu. Hava çok sıcaktı. Beni oturttu. Büyük bir incelikle avukatımın beklenmedik bir engel yüzünden gelemediğini bildirdi. Ama sorularına yanıt vermemek, avukatımın yanımda bulunmasını istemek hakkımmış. Kendi başıma da karşılık verebilirim, dedim. Parmağıyla masanın üzerindeki düğmeye bastı. Genç bir zabıt katibi gelip hemen omuz başıma yerleşti. İkimiz de koltuklarımıza kurulduk. Sorgu başladı. Önce benim için konuşmaz, içine kapanık bir adam dediklerini söyledi ve bu konuda ne düşündüğümü sordu. Söyleyecek pek bir şeyim yok da ondan konuşmam, diye karşılık verdim. İlk günkü gibi gülümsedi. Yerinde bir neden, diye beni onayladı. Sonra zaten bunun pek öyle önemi de yok, diye ekledi. Sustu, yüzüme baktı. Sonra oldukça sert bir davranışla doğruldu ve çabuk çabuk beni asıl ilgilendiren sizsiniz, dedi. Bununla ne demek istediğini pek anlayamadım. Onun için sesimi çıkarmadım. Davranışınıza anlayamadığım bir takım şeyler var. Eminim bu konuda bana yardım edeceksiniz, diye ekledi. Her şey çok basit, diye yanıtladım onu. O bilinen günü sil baştan anlatmaya beni zorladı. Kendisine daha önce kısaca anlattıklarımı, Raymond'u, kumsalı, deniz banyosunu, kavgayı, yine kumsalı, küçük kaynağı, güneşi, beş el ateşi bir daha anlattım. Her cümlede güzel, güzel, diyordu. Sıra yerde yatan cesede gelince çok iyi, diye onayladı. Bense aynı hikayeyi sil baştan anlatmaktan usanmıştım. Bana öyle geliyordu ki ömrümde bu kadar uzun konuşmamıştım hiç. Bir an sustuktan sonra ayağa kalktı. Bana yardım etmek istediğini, benimle ilgilendiğini, Tanrı'nın yardımıyla benim için bir şeyler yapacağını söyledi. Ama daha önce bana birkaç soru daha sormak istiyormuş. Damdan düşercesine, Ananı sever miydin? Diye sordu. Evet, herkes gibi, diye karşılık verdim. O zamana kadar tıkır tıkır daktilo yazan zabıt katibi harfleri şaşırmış olacak ki bocaladı. Geri dönmek zorunda kaldı. Yine belli bir neden yokken 5 kurşunu birbiri ardına mı attın? Diye sordu. Düşündüm. Önce bir el, birkaç saniye sonra da 4 el ateş ettiğimi söyledim. Bunun üzerine birinci ile ikinci arasında niye beklediniz? Diye sordu. Bir kere daha o kıpkızıl kumsal gözlerimin önünde canlandı. Alnımın üzerinde güneşin yakıcı sıcağını hissettim. Ama bu kez hiç karşılık vermedim. Bunu izleyen sessizlik süresinde yargıç heyecanlanır gibi oldu. Yerine oturdu. Saçlarını karıştırdı. Dirseklerini masaya dayadı. Tuhaf bir tavırla bana doğru biraz eğildi. Yerde yatan bir cesede niçin ateş ettiniz? Niçin? Diye sordu. Buna da karşılık vermedim. Yargıç ellerini alnından geçirdi. Titrek bir sesle sorusunu yineledi. Niçin? Bunu bana söylemeniz gerek. Niçin? Ben hep susuyordum. Birden ayağa kalktı. Büyük adımlarla masasının öbür ucuna gitti. Bir dosya dolabının iç gözünü açtı. İçinden gümüş bir hat çıkardı. Havada tuta tuta bana doğru geldi. Tümden değişik, neredeyse titrek bir sesle bağırdı. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Bunun. Evet, tabii, diye karşılık verdim. Bunun üzerine coştu. Kendisi Tanrı'ya inanırmış. Kanısınca hiç kimse Tanrı'nın bağışlayıcılığına kavuşmayacak kadar suçlu olamazmış. Bunun için de insanın pişmanlık getirmesi, ruhu bomboş, her şeyi kabule hazır bir çocuk oluvermesi gerekirmiş. Bütün vücuduyla masanın üzerine eğilmişti. Elindeki açı hemen hemen tepemin üstünde sallıyordu. Doğrusu dediklerini pek iyi izleyemedim. Bir kere sıcaktan bunalıyordum. Sonra da odasında koca koca sinekler vardı. Yüzüme gözüme konuyorlardı. Hem yargıç da beni biraz ürkütüyordu. Aynı zamanda bunun gülünç olduğunu da kabul ediyordum. Çünkü alt tarafı adam öldüren bendim. Ama o yine de devam etti. Şöyle böyle anladım ki ona göre itiraflarımda bir tek karanlık nokta vardı. O da ikinci kez ateş etmeden önce beklemiş olmamdı. Ötesi pek açıktı ama orasını anlamıyordu o. Neredeyse ona direnmekte haksız olduğunu, bu son noktanın pek o kadar önemli olmadığını söyleyecektim. Ama sözümü ağzıma tıkadı. Bütün heybetiyle ayağa kalktı ve son olarak beni uyarıp Tanrı'ya inanıp inanmadığımı sordu. İnanmıyorum, dedim. Öfkeyle yerine oturdu. Bunun olmayacağını, herkesin hatta yüz çevirenlerin bile ona inandıklarını söyledi. Onun inanışı bu yoldaymış. Bundan kuşkuya düşecek olursaymış, artık hayatının bir anlamı kalmazmış. İster misin hayatımın bir anlamı kalmasın? Diye bağırdı. Bu benim bileceğim bir iş değildi. Kendisine söyledim bunu. O masanın üzerinden hacı gözüme sokarcasına uzatmış, çılgınlar gibi ben Hristiyanım ben. Senin günahlarını bağışlasın diye yalvarıyorum buna. Senin için acılara katlandığına nasıl inanmazsın? Diye bağırıyordu. Bana sen diye seslendiğinin farkına vardım. Artık sabrım tükenmişti. Sıcak gitgide artıyordu. Sözlerini pek dinlemediğim bir kimseden yakamı sıyırmak istediğim zamanlardaki gibi onaylar göründüm. O beni şaşırtan bir zafer tavrıyla inanıyorsun, inanıyorsun, ona terk edeceksin kendini, değil mi? Dedi. Tabii bir kere daha hayır diye karşılık verdim. Kendini koltuğuna bırakıverdi. Pek yorulmuşa benziyordu. Soruşturmayı durmadan izleyen daktilo son cümlelerini yazarken yargıç bir an sustu. Sonra bana dikkatli dikkatli, biraz da üzgün bir tavırla baktı. Baktı da böyle katı yürekli insan görmedim ömrümde. Karşıma çıkan suçlular bu acı simgesinin önünde daima gözyaşı dökmüşlerdi, diye mırıldandı. Neredeyse onlar katil de ondan diye karşılık verecektim. Ama düşündüm ki ben de onlardan biriydim. Bu kendimi bir türlü alıştıramadığım bir düşünceydi. O zaman yargıç sorgunun bittiğini anlatmak ister gibi ayağa kalktı. Hep o aynı yorgun tavırla yalnızca yaptığım işten pişman olup olmadığımı sordu. Düşündüm, gerek anlamda pişmanlıktan çok bir çeşit sıkıntı duyduğumu söyledim. Dediklerimi anlıyormuş gibiydi. Ama işler o günlük bu kadarla kaldı. O günden sonra sorgu yargıcını sık sık gördüm. Yalnız her seferinde avukatım da yanımda bulunuyordu. Önceki ifadelerimin yalnızca bazı noktalarını açıklamamı istiyordu. Ya da avukatımla suç kanıtları üzerinde tartışıyordu. Ama gerçekte bu anlarda benimle hiç ilgilenmiyorlardı. Diyeceğim yavaş yavaş sorguların havası değişti. Artık yargıç benimle ilgilenmez görünüyor, benim sorunuma da aşağı yukarı çözümlenmiş gözüyle bakıyor gibiydi. Bana bir daha Tanrı'dan söz açmaz oldu. Onu hiçbir zaman o ilk günkü kadar heyecanlı görmedim. Sonunda konuşmalarımız daha içtenleşti. Birkaç soru avukatımla az buçuk konuşmalardan sonra sorgu morgu bitmiş oluyordu. Benim dava, yargıcın deyimiyle, tabii seyrini izlemekteydi. Bazen de genel konulardan söz ettikleri zaman beni de söze karıştırıyorlardı. O zaman rahat soluk alıyordum. Bu saatlerde kimse bana karşı kötü davranmıyordu. Bu oyunlar öylesine doğal, öylesine düzenli bir ihtiyatla oynanıyordu ki kendimi hemen hemen aileden saymak gibi gülünç bir duyguya kapılıyordum. Açıkça söyleyebilirim ki sorgunun sürdüğü 11 ay sonunda yargıcım beni odasının kapısına kadar geçirip içtenlikle omzuma vurarak "Bugünlük bu kadar, Bay Tackle." dediği o az bulunur anlarda olduğu kadar hiçbir şeyden böylesine az duyduğumu anımsamıyordum. Sonra beni jandarmalara teslim ediyorlardı. 2. Öyle şeyler vardır ki oldum bittim sözünü bile etmek istememişimdir. Hapse girdiğim zaman birkaç gün içinde hayatımın bu parçasından söz etmek istemeyeceğimi anladım. Daha sonraları bu türlü tiksinti artık bana pek önemli görünmedi. Gerçekte ilk günler pek de hapiste sayılmazdım. Belli belirsiz, yeni bir şeyler bekliyordum. Her şey asıl Mari'nin ilk ve biricik ziyaretinden sonra başladı. Mektubunu aldığım günden karım olmadığı için bir daha gelmesine izin vermediklerini yazıyordu. İşte o günden beri artık hücremin kendi evim olduğunu, hayatımın da oracıkta duraklayıvereceğini hissettim. Tutuklandığım gün beni önce çoğu fellah olan bir sürü tutuklunun bulunduğu bir odaya tıktılar. Beni görünce güldüler. Ne yaptığımı sordular. "Bir fellah öldürdüm," dedim. Ağızlarını açmadılar. Az sonra akşam bastırıverdi. Üzerinde yatacağım hasırı nasıl düzenleyeceğimi gösterdiler. Hasırın uçlarından biri kıvrılarak yastık yapılabiliyordu. Bütün gece tahta kuruları yüzümde cirit oynadı. Birkaç gün sonra beni tek başıma bir hücreye kapadılar. Orada bir tahta kerevet üzerinde yatıyordum. Hücrede oturak olarak kullanılan bir kap, bir de demir bir küvet vardı. Cezaevi kentin ta yukarılarındaydı. Küçük bir pencereden denizi görebiliyordum. Bir gün pencere demirlerine tutunup yüzümü ışığa doğru uzattım. İçeriye bir gardiyan girdi. Bana ziyaretçi geldiğini söyledi. İçimden "Mari'dir," dedim. Gerçekten de oydu. Konuşma salonuna gitmek için upuzun bir koridordan geçtim. Sonra merdivenleri tırmanıp bir başka koridora daldım. Geniş bir pencereyle aydınlanan koskoca bir salona girdim. Salon boydan boya iki büyük demir parmaklıkla üçe bölünmüştü. İki parmaklık arasında ziyaretçilerle hükümlüleri birbirinden ayıran 8-10 metrelik bir aralık vardı. Ta karşımda çizgili elbisesi ve yanık yüzüyle Mari'yi buldum. Benim tarafta 10-12 kadar hükümlü vardı. Çoğu fellahtı. Mari'nin sağ solu mağripli kadınlarla doluydu. Kendisi iki ziyaretçi kadının arasındaydı. Bunlardan biri karalar giyinmiş, ufak tefek, yaşlı bir kadındı. Dudakları büzüktü. Öbürü gür saçlı, şişmandı. Bağıra bağıra konuşuyor, elleriyle birçok hareketler yapıyordu. Demir parmaklıklar arasında bir hayli aralık vardı. Bu yüzden ziyaretçilerle hükümlüler bağıra bağıra konuşmak zorunda kalıyorlardı. İçeriye girince salonun o çıplak ve büyük duvarlarına çarpıp geri dönen seslerin gürültüsünden, gökyüzünden camlara akan ve salonun içine sıçrayan çiğ ışıktan sanki sersemledim. Çünkü hücrem daha sessiz ve daha loştu. Alışıncaya kadar birkaç saniye geçti. Sonunda bol ışıkta hüzün yüzleri bir bir açık açık görebildim. Koridorun sonunda iki parmaklık arasında geçidin dibinde bir gardiyanın oturduğunu fark ettim. Arap hükümlülerin çoğu ve aileleri karşılıklı yere çömelmişlerdi. Bağırmıyorlardı. Gürültüye karşın hafif hafif konuşup anlaşabiliyorlardı. Ta dipten yükselen mırıltıları başlarının üzerinde birbirleriyle çarpışan konuşmalarda sanki bir koro oluşturuyordu. Bunları bir anda fark ettim. Sonra Mari'ye doğru ilerledim. O parmaklığa yapışmış, bütün varlığıyla gülüyordu. Gözüme çok güzel göründü. Ama bunu bir türlü söyleyemedim ona. Bağıra bağıra, "Ne var ne yok?" diye sordu. "Gördüğün gibi işte," diye karşılık verdim. "İyi misin? Bir istediğin var mı?" "Hayır, her şey tamam." Sustum. Mari hep gülüyordu. Şişman kadın yanımdaki adama doğru var gücüyle bağırıyordu. Adam herhalde kocası olmalıydı. Sarışın, iri yarı bir adamdı. Tertemiz bir bakışı vardı. Daha önce başladıkları bir konuşmaya devam ediyorlardı. Kadın, "Jin onu almak istemedi," diye avaz avaz bağırıyor. Erkek de, evet, diye karşılık veriyordu. "Jin'e dedim, sen çıkınca onu tekrar alırsın diye. Ama yanına almak istemedi." Mari de, "Raymond'ın selamı var," diye bağırdı. Ben de, "Teşekkür ederim," diye karşılık verdim. Fakat "Nasıl, iyi mi bari?" diye soran komşunun sesi benimkini bastırdı. Karısı gülerek, "Her zamandan 1.000 kere daha iyi," diye karşılık verdi. Sol tarafımdaki bir şey söylemiyordu. Bu narin elli, ufak tefek bir delikanlıydı. Dikkat ettim, o ufacık ihtiyar kadının karşısında ikisi de birbirlerine derin derin bakıyorlardı. Ama uzun zaman onları incelemeye vakit bulamadım. Çünkü Mario sırada İnsan umudunu kesmemeli, diye bağırdı. Evet, diye karşılık verdim. Aynı zamanda ona bakıyordum. İçimden elbisesinin üzerinden omzunu sıkıvermek geliyordu. Bu ince kumaş içimi çekiyor. Onun dışında ne istemek gerektiğini pek kestiremiyordum. Herhalde Mari de bunu anlatmak istiyordu. Çünkü durmadan gülümsüyordu. Artık dişlerinin parıltısından, gözlerinin hafif kırışıklıklarından başka bir şey göremiyordum. Tekrar bağırdı. Çıkarsın, evleniriz. Ben de olur mu dersin? Diye yanıtladım. Bunu bir şeyler demiş olmak için söyledim. O zaman Mari çabuk çabuk tabii dedi. Ardından da aklanacağımı, yine denize gideceğimizi ekledi. Öteki kadın hala gırtlağını çatlatırcasına bağırıyor, kalem odasına bir sepet bıraktığını söylüyordu. İçine koyduklarını bir bir sayıp döküyor, hepsini teker teker gözden geçirmesini tembih ediyordu. Çünkü bütün bunlar ateş pahasıymış. Öbür komşumla anası hep birbirlerine bakıyorlardı. Felahların mırıltıları alt yanımızdan sürüp gidiyordu. Dışarıda aydınlık, adeta camlarda şişercesine bütün yüzlere taptaze bir öz su gibi akıverdi. Biraz hasta gibiydim. Başımı alıp gideyim istiyordum. Gürültü beni rahatsız ediyordu. Ama bir yandan Mari'nin varlığından yararlanmak istiyordum. Daha ne kadar zaman geçti bilemiyorum. Mari bana işinden söz etti. Durmadan gülümsüyordu. Fısıltılar, bağırışmalar, konuşmalar birbirine karışıyordu. Tek sessiz yer, yanı başımda gözlerini birbirinden ayırmayan delikanlıyla minnacık ihtiyar kadının bulunduğu yerdi. Fellahları yavaş yavaş alıp götürdüler. İlk çıkan fellahın arkasından bir sessizlik oldu. İhtiyar minnacık kadın demir parmaklıklara yaklaştı. Aynı anda bir gardiyan oğluna işaret etti. Delikanlı, "Hoşça kal anne," dedi. Kadın da elini iki demir parmaklık arasından geçirerek ağır ve uzun bir işaret yaptı. O çıkarken elinde şapkasıyla bir adam girdi ve kadının yerini aldı. İçeriye bir hükümlü getirildi. İkisi hararetli hararetli ama hafif sesle konuştular. Çünkü salon çok sessizleşmişti. Gelip sağımdaki hükümlüyü de götürdüler. Karısı sanki artık bağıra bağıra konuşmaya gerek kalmadığını fark ediyormuş gibi sesini alçaltmadan "Kendine iyi bak, dikkatli ol," dedi. Sonra sıra bana geldi. Mari eliyle öpücük yolladı. Kapıdan çıkmadan önce başımı geriye döndürdüm. Mari dudaklarında hep o gergin ve acı gülümseyişle yüzünü parmaklıklara yapıştırmış put gibi duruyordu. Az bir zaman sonra Mari bana mektup yazdı. İşte o andan sonra hiçbir zaman sözünü etmek istemediğim şeyler başladı. Herhalde hiçbir şeyi gereğinden fazla büyütmemeli insan. Ama bu şeyler başkalarına oranla benim için çok daha zararsız oldu. Tutukluluğumun başlarında bana en ağır gelen şey özgür bir insan gibi düşünmemdi. Örneğin içimden kumsalda oynamak, denize doğru yürümek geliveriyordu. İlk dalgaların sesini tabanlarımın altında duymayı, bedenimin suya girişini ve bundaki ferahlığı hayal edince hücre duvarlarının birbirine çok yakın olduğunu hissediyordum. Ama bu ancak birkaç ay sürdü. Sonraları sadece hükümlüler gibi düşünür oldum. Artık avluda yaptığım günlük gezintiyi ya da avukatımın gelmesini beklemeye başladım. Vaktimin geri kalan kısmını oldukça iyi idare ediyordum. O zaman sık sık düşünüyor ve içimden beni kuru bir ağaç kovuğunda yaşamaya zorlasalardı da gökyüzüne bakmaktan başka bir işim olmasaydı yavaş yavaş buna da alışır giderdim diyordum. Buracıkta nasıl avukatımın acayip boyun bağını gözlüyor ve bir başka dünyada Mari'nin gövdesini kavrayıp sıkmak için cumartesilere kadar sabırsızlıkla bekliyorsam, orada da kuşların geçişini, bulutların karşılaşmalarını beklerdim herhalde. Oysa kuru bir ağaç kovuğunda değildim. Benden daha da bahtsızlar vardı. Zaten anacığım da böyle düşünür ve sık sık "insan eninde sonunda her şeye alışır" der dururdu.